أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. ذلك على الصلاة والسلام. Hoş geldiniz. Bir önceki sohbetimizde sünnet münkirlerinin iddialarına yönelik bir takım cevaplar mahiyetinde bir şeyler söyledik. Daha doğrusu İslam'a karşı düşmanlık güder, İslam'ı bu anlamda töhmet altında bırakmak veya onu hayat sahnesinden uzak tutmak gayesinde olan, esasında kafirlerin yani oryantalist müsteşriklerin başlattığı, daha sonra onların iddialarına kanaraktan İslam ümmetinin içerisinden çıkan bir takım insanların sünnete yönelik iddialarına karşı bir sünnetin vahiy olduğu noktasında bir takım açıklamalar yaptık. Yani onların sünnete karşı takındıkları bu tutumun esasında İslam'ı bir hayat nizamı olarak insanların zihninden uzaklaştırmak, insanların sadece İşte bir takım ilkeler ile İslam ile bağlantılarını kurma hevesinde ya da amacında olduğunu ifade ettik. İnşallah Teala bugün de bu konunun devamı mahiyetinde bir sohbetimiz olacak. Ama öncelikle o sünnetin vahiy olduğu noktasında geçen hafta değinmiş olduğumuz ayetlerin birkaçını tekrar hatırlatmak istiyorum. Malumunuz Allah Subhanahu ve Teala Nahl suresinin 44. ayetinde Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisine indirilen kitabı beyan etmek, onlara, insanlara açıklama üzere bir görevin olduğundan bahsetmişti. Yine Haşr suresinin 7. ayetinde Allah Subhanahu ve Teala Resulünü kastederek, o Resul ki size her neyi verdiyse onu alın ve sizi her neyden yasakladıysan, mennesiyse de ondan sakının demişti. Buradaki ifade yine umum anlamını içeriyordu. Yani sadece Allah Resulü'nden vahyedilen kitap olarak anlaşılmamasıdır. Yani وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَوُكُ ki ifadede ma ifadesi bütün geneli, umumu ifade ediyor. Ve burada herhangi bir kısıtlamaya gitmeksizin ya da söz konusu Allah Resulü'nün vermesi gereken hususların Kur'an olduğuna dair bir karine olmaksızın Allah-u Teala kitabına ifade ediyordu. Yine hepimizin bildiği üzere Nisa 9. ayette Allah Subhanahu ve Teala itaat edilmesi gereken 3 merciden bahseder. Allah'a, Resul'e ve sizden olan ulul emre, emir sahiplerine itaat edin. Ama bir konu hakkında anlaşmazlığa düşmeniz halinde teşhit noktasında, hüküm alma noktasında o meseleyi Allah'a ve Resulüne döndürün demiştir. Yine Nisa suresinin 65. ayetinde Allah Subhanahu ve Teala Resulünü kastederek aralarına çıkan ihtilaflarda seni hakem tayin edip ve senin verdiğin hükme de tam bir teslimiyetle bağlanmadıkça iman etmiş olmazlar demişti. Yine Necm suresinin 1 ile 5. ayetleri arasında Allah-u Teala Resulünün heva ve hevesinden konuşmadığını, onun ancak vahiy ile konuştuğunu, vahiy ile hareket ettiğinden bahsetmişti. Yine Araf suresinin 107 olması lazım. Orada da Allah şöyle ifade ediyor Resulün diliyle. Diyor de ki ben ancak bana vahy yoluna tabi oluyorum. Ya da başka bir ayette Ahkaf suresine geçer. Diyor de ki Rabbimden bana ancak vahy yoluna tabi oluyorum. Yani ona göre harekette bulunuyorum. Ona göre söz sarf ediyorum. Ve yine Ahzab suresinin 36. ayetinde Allah-u Teala tekrar Allah ve Resulünün bir konu hakkında vermiş olduğu bir hükümde inanmış olan erkek ve kadınlara başka bir hükmü seçme hürriyetinin olmadığını ifade ediyordu. Tevbe suresinin 29. ayetinde Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayanlar diye Allah-u Teala yine bizlere haber veriyordu. Ali İmran Suresi'nin 31. ayetinde Allah-u Teala diyor de ki, malen bütün hususları ifade ediyorum, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Dolayısıyla daha nice ayetlerde Allah Subhanehu ve Teala'nın Resul'ün vahiy çerçevesinde hareket ettiğini, Resul'ün konuştuğunun eylemlerin vahiy ile olduğunu ifade ediyordu. Bütün bu delillerden açık ve net bir şekilde bir husus ortaya çıkıyordu ki, sünnet dediğimiz, yani Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın teşrii kapsamında, din kapsamında kendisinden sadır olan her söz, kendisinden sadır olan her eylem ve karşısında meydana gelen hususlar karşısında sükutu, sessiz kalışı bizim için Kur'an gibi teşrii kaynağıdır ve vahiydir. Bütün bu deliller dediğim gibi bizim sünnete bakışımız Kur'an gibi bir bakışı gerekli kılmaktadır. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vahiy ile hareket edip vahiy çerçevesinde yasaklar belirlediğini, vahiy ile emirler verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla Allah-u Teala defaaten yerde Allah'a, Resul'e itaatin Allah'a itaat olduğunu ifade ediyordu. Dolayısıyla bütün bu ayetlerin hiçbirinde bir karine ile bu itaatın, bu uymanın Kur'an ile sınırlandırılmadığını görüyoruz. Tam tersine inen Kur'an'ın beyanı olunması noktasında da Resul'e yeti verildiğini ve tam tersine Allah Subhanehu ve Teala'nın haram kıldığı, yani kitap ile haram kıldığı gibi Resul'e manen vahyetmek suretiyle Resul'ün eliyle de helaller ve haramlar kıldığını görebiliyoruz. Şimdi Allah Subhanehu ve Teala yine ayetinde söylüyor. O Resul ki onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri ise haram kılar. Ama bunu Resul bir beşer olarak zatından dolayı yapmıyor. Yani Rabbimizin ona Kur'an dışında manen vahyetmesi neticesinde bunu gerçekleştiriyor. Çünkü bunu başka ayetler ortaya koyuyor. Çünkü o vahye tabi olarak bunları gerçekleştiriyor. Bu ön hatırlatmayı yaptıktan sonra İnşallah Teala bugünkü sohbetimizde dediğim gibi bunun devamı ama üç başlık altında bir sunum yapmaya çalışacağım. Birincisi, Kur'an dışında vahyin olup olmadığı meselesine değinmek istiyorum. İkincisi, sünnetin Kur'an ile olan ilişkisi hususuna değinmek istiyorum. Ve üçüncüsü, Resul'e sürekli atfedilen bir husus var. Yani Resul'ün müştehit olarak bir beşer gibi içtihat yaptıp yapmadığı hususuna değinmek istiyorum. İnşallah birinci husus, yani bu hususla alakalı aslında yani birçok delil var ama hani sohbetimizin süresini düşündüğümüzde veya işte fikirlerden bir demet mantığıyla bir bukle, bir demet sunmaya çalışacağım, özünü sunmaya çalışacağım. Şimdi sünnet münkirlerinin dediğim gibi yani hem Kur'an dışında bir vahyin olmadığını iddia ederler hem de bu vahyin de yani vahye olduğunu ifade edilen iddia edilen de bizim bağlamadığı noktasında iddiaları var. Dediğim gibi biz bu meseleyi hani sünnetten yola çıkarak değil bizatihi onların da işte kabul ettiği Kur'an'dan yola çıkarak gidebiliriz. Dediğim gibi bununla alakalı ondan fazla delil ortaya koymak mümkün ama ben 2-3 tanesi üzerinde durmakla yetineceğim. Bunlardan birincisi, değerli kardeşlerim, Tahrim suresinin 3. ayeti. Tahrim suresinin 3. ayetini ben inşallah mealini size okuyayım. Siz buradan ne anlaşıldığını düşünün. Mealen Allah Subhanahu ve Teala şöyle diyor. Nebi eşlerinden birine gizlice bir şey anlattı. Fakat eşi o sözü başkalarına haber verir. Allah da bunu Resulüne açıklayınca Nebi bir kısmını bildirmiş, bir kısmından da vazgeçmişti. Nebi bunu haber verince kendisine bunu soran, bunu sana kim bildirdi dedi eşi. Nebi de her şeyden haberdar olan Allah Subhanahu ve Teala bana haber verdi. Tahrim suresinin 3. ayetinin meali. Şimdi ben bunu biraz daha yani daha açıp anlayacağım şekilde ifade edeyim. Vaka şu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem eşine gizliden bir şey söylüyor, anlatıyor. Bu eşi de Resul'ün kendisiyle paylaştığı o meseleyi gidip başka bir eşiyle paylaşıyor. Ve bu durumu Allah Subhanahu ve Teala Nebi'ye vahyediyor, bildiriyor. Nebi de gidip sen benim sana söylediğim şeyi gidip buna şöyle anlattım diye soruyor. Ve o eşi de diyor ki kimse bunu bilmiyordu, kim sana bunu bildirdi? Allah Resulü diyor ki her şeyden haberdar olan ve her şeyi bilen Allah bildirdi. Şimdi bu ayetin manasına baktığımızda Allah Subhanahu ve Teala'nın nebisine bildirmiş olduğu o husus Kur'an'da var mı? Yok. Ne bildirdiği noktasında Kur'an'da geçiyor mu? Yok. Yani ayetin zahiren herkesin anlayabileceği bir anlamı şudur. Allah Subhanahu ve Teala nebisine Kur'an'da ayet olarak geçmeyen bir hususu vahyetti. Onu anlattı. Ve bunu da Allah-u Teala ifade ediyor. Ne olmuş oluyor? Böylece Allah Subhanahu ve Teala Kur'an dışında nebisiyle iletişim içerisinde olduğunu, ona vahyettiğini Allah-u Teala bildirmiş oluyor. Bu birinci ayet. İkinci ayet yine çoğunuzun bildiği bir ayet. Bakara suresinin 187. ayeti. Ben ayetin mealini okumak istiyorum. Oruç gecesi kadınlarınıza yakınlaşmanız size helal kılındı. Onlar sizin için bir elbise, siz de onlar için bir elbise gibisiniz. Onlar Allah kendinize güvenemeyeceğinizi bildiği için tövbenizi kabul buyurdu ve sizi affetti. Şimdi onlara yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiği şeyi isteyin. Ne demek istiyor ayet? Yani Allah size daha önce oruç geceleri, Ramazan ayıdır diyelim. Ramazan ayında Allah Subhanahu ve Teala daha önce Müslümanlara o gecelerde kadınlarına yaklaşmayı onlara temas etmeyi haram kılmıştı. Sonra Müslümanların bu emre itaat etme noktasında zafiyetlerini ifade ediyor. Ve bazıları yaklaştı. Dolayısıyla Allah'ın emrine muhalefetten dolayı da ne olmuş oldular? Günahkar oldular. Ve tövbe ettiler. Ve Allah da günah işlediğinden dolayı tövbe edenlerin tövbelerini kabul ettiğini söylüyor. Onları affettiğinden bahsediyor. Ne anlaşılıyor bundan? Yani Allah Subhanahu ve Teala oruç geceleri müminlere, kadınlarına yakınlaşmayı, ilişki kurmayı yasaklamış. Bu ayette de helal kılıyor. Peki bu ayet var da helal kılınan dair bu ayet ama haram kılınan dair ayet var mı Kur'an'da? Yok. Dolayısıyla bu haram, bu yasak neyle Müslümanlara bildirilmiş? Sünnetle. Resul'ün sözüyle ifade edilmiş ve böyle yasaklanmış. Başka bir şey anlaşılabiliyor mu? Yok. Başka bir ayet daha söyleyeyim. Bakara suresinin 144. ayeti. Kıble değişimini ifade eden ayet. Mealen ben size okuyayım. Gerçekten yüzünün gökyüzünde aranıp durduğunu görüyoruz. Yani başını yüzünü göğe yönelip bir şeyler beklediğini görüyoruz. Artık rahatla. Seni hoşnut olacağın bir kıbleye kesinlikle çevireceğiz. Öyleyse haydi yüzünü Mescid-i Haram'a döndür. Siz ey Müslümanlar, ey müminler, nerede olursanız olun, siz de yüzlerinizi Mescid-i Haram'a döndürün. Yani kıblenin Mescid-i Haram'a çevrildiğini bildiren ayet. Peki bundan önce Müslümanlar nereye yönelik namazlarını eda ediyorlardı? Mescid-i Aksa'ya. Yani hicretten sonra bazı rivayetlere göre 16 ay, bazı rivayetlere göre 17 ay boyunca Müslümanlar Medine'deyken Mescid-i Aksa'ya, yani bugünkü Kudüs'e yönelerek namazlarını eda ediyorlardı. Ama Yahudiler bu meseleden kendilerine pay çıkartmak istediler. Çünkü onlara göre orayı, o mabedi, o mescidi inşa eden Süleyman Aleyhisselam ya da Davud Aleyhisselam gibi nebileriydi. Ve bununla hani Müslümanlar bizim kıblemize tabi oluyorlar dercesine, dediğim gibi kendi nefislerine, kendi dinlerine pay çıkartmak suretiyle Müslümanlara yönelik bir eziyet içerisindeydiler. Ve bundan dolayı Allah Resulü muzdarip, rahatsız oluyor. Ve Allah'tan Mescid-i Aksa'dan başka bir kıblenin tayin etmesini diliyor. Çünkü ayet onu gösteriyor. Sen yüzünü göğe doğru yöneltmiş bir haber bekliyorsun. Bir emir bekliyorsun. Ve rahatla ve seni hoşnut kılacağın kıbleye çevireceğiz diyor. Şimdi Allah Resulü'nün kendiliğinden kıble değiştirme gibi imkanı olsaydı değiştirirdi. Yahudiler o propagandayı yaptıkları andan itibaren lan sizin işte nebilerinizin inşa ettiğin kendisinden pay çıkardığınız o mescitten dönüyorum, Mescid-i Haram'a dönüyorum. Yemen'e ya da ne bileyim işte Basra'ya dönüyorum. Diyebilirdim. Ama demiyor. Niye? Çünkü vahiy bekliyor. Peki o zaman mescidin değiştiğine dahi olan bu vahiy açık bir ayette ifade edilirken Müslümanların Mescid-i Aksa'ya yönelik namaz kılmalarını emreden ayet nerede? Yok. Dolayısıyla burada yine o emir Allah Resulüne vahyederek yani sünnet ile ifade etmiş olur. Daha nice hususlar var bu meseleye dair. Yani hani Bakabeyat-ı Enfal suresinde geçiyor ya, size iki taifede vaat etmiştim ama siz onlardan zayıf olanını talep ediyordunuz. Oysa Allah güçlü olanın sizin olmasını murad ediyordu ayeti. Onların Allah'tan böyle bir şey istediğini, Allah'ın da onlara bu şekilde vaat ettiği bir ayete geçiyor mu? Geçmiyor, orada bildiriyor. Yine Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın azatlık kölesi ve evlatlığı Zeyd ve onun Zeynep'le evlenmesi, sonra boşanmasına alakalı dahi hususlar ve daha nice hususlar şunu net bir şekilde ortaya koyuyor ki Kur'an dışında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy geldiğini biz yine Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden net bir şekilde görebiliyoruz. Yani buna vahiy gayri metlub, yani okunmayan ya da vahiy işte batın denilen, işte gizli vahiy, bunu müfessirler ya da İslam tarihindeki işte fıkıhçılar çeşitli isimler adı altında bunu zikretmişlerdir. Dolayısıyla Kur'an dışında Allah Subhanahu ve Teala'nın kendi Resulüne vahyettiğini yine biz Kur'an'dan net bir şekilde görebiliyoruz. Bu benim hatırlatmak istediğim birinci başlıktı. İkinci başlık ise Kur'an'ın, daha doğrusu sünnetin Kur'an ile olan ilişkisi meselesidir. Aslında yani İslam düşmanlarının başlattığı bu fitnenin ve bugün sünnet münkürlerinin işte yapmak istedikleri esası nokta burası. Yani onların asıl gayesinin Kur'an ile sünnetin arasını ayırmak, onlar arasındaki ilişkiyi yok saymak ya da bitirmek, dolayısıyla Kur'an'ı bu anlamda pratikten yoksun, Resul'ün ve sahabenin pratikliğinden yoksun bir şekilde herkesin istediği şekilde tevil edebileceği bir pozisyona koymak. Çünkü sünnetin Kur'an'a olan ilişkisi bu anlamda bizim hayatımızın tamamını kuşatacak mahiyete bir ilişkidir. Öyle ki bu ikili bir arada olduğu zaman biz İslam'ın bizim hayatımızın her alanına dair hüküm ihtiva ettiğini iddia edebiliyoruz. Bizim sosyal hayatımıza, bizim ailevi hayatımıza, devlet ile ilgili hususlarla, bireye dair, kitleye dair, devlete dair değil mi? Bütün hususlara dair ahkam ancak sünnet ile birlikte Kur'an ele alındığında ortaya çıkabilmekte ve netleşebilmektedir. Ama siz sünnetin vahiy olmadığını, sünnetin işte bizi bağlamadığını, sünnetin kişinin bireysel görüşü olduğu noktasında bir iddiaya sahipseniz, Kur'an'ın bu özelliği ortadan kalkar. Kur'an'ın insanların hayatına hükmeden, hayatını tanzim eden, düzenleyen bir yaşam tarzı olma özelliğini ortadan kaldırırsınız. Dolayısıyla en fazla müstesrikleri ya da İslam düşmanlarını endişeye sevk eden husus budur. Yani bu noktada en fazla saldırıları da bu noktada gerçekleşmektedir. Onun için Kur'an, sünnetin Kur'an ile olan ilişkisini ben dört ana başlık altında bir özetleme yoluna gideceğim. Birincisi, sünnet Kur'an'ın mücmel olan hususlarını tafsil eder. Yani ne demek? Kur'an'da detayı bildirilmeyen, Kur'an'da tabirce ise kapalı geçen bir emri, bir hususu sünnet açıklar. Pratikliğini ortaya koyar, detaylarını ve sınırlarını belirler. Nasıl örnek verecek olursak, Allah Subhanahu ve Teala Kur'an'da defalarca yerde değil mi? وَاَقِيمُوا صَلَهُ وَاَتُوا زَكَهُ değil mi? Emreder. Örneğin namazı kılınız ya da zekatı veriniz. Şimdi namaz kılma emri kesin bir emir ama mücmel. Namaz dediğin şey nasıl bir şeydir? Nasıl kılınır? Günde kaç vakit kılınır? Vakitlerde işte kaç rekattır? Rekatın şekli nasıldır? Onu Kur'an bildirmiyor. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Beni nasıl namaz kılıyor görüyorsanız size öyle kılınız. Ya hac Allah'ın bir farzı olarak Kur'an'da zikredilir ama hacın detayları anlatılmaz. Tavaf kaç defa yapılır? Say kaç defa yapılır? Şeytan ne zaman işte taşlanır veya kaç adet taşla yapılır? Detaylar hiç geçmez. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hac ile ilgili hususları benden alınız diyor. Örnekleri şu atmak mümkündür. Örneğin Allah Subhanahu ve Teala defalarca yerde hatta namazla birlikte zikrettiği zekat meselesi. Tamam zekat mallardan bir şey vermek ama hangi mallardan verilir? Hangi oranda verilir? Ne kadar aralıklarla verilir? Bunu sünnet detaylandırıyor. İşte büyük başlardan, küçük başlardan, altından, ticaret eşyasından, özünden, buğdadan, hurmadan diye sınırlandırır. Onun kırkta bir olduğunu, işte büyük başlarda değiştiğini, bütün detaylarını sünnet bize izah etmiştir. Ne olmuş oluyor? Sünnetin birinci pozisyonu. Ki en fazla kuşatıcı yönü olan hususudur. Kur'an'daki mücmel hususları bize pratiğiyle, sözleriyle detaylandırır ve Müslümanlar da o Allah'ın emrine ne şekilde icabet etmeleri gerektiğini böylece sünnetle öğrenmiş olurlar. Sünnetin Kur'an ile olan ilişkisinin birinci hususu bu. İkincisi, sünnet mutlak olanı, daha sonra mutlak olanınca umum olanı tahsis eder. Bu ne demektir? Kur'an'da genel bir hüküm vardır ama sünnet o genel hükmü bazı yerlerde özelleştirir. İstisnalar tayin eder. Bu az mıdır? Azdır ama vardır. Örneğin Allah Subhanahu ve Teala miras ile ilgili ayetinde ne diyor? Hani kadına işte erkeğin yarısı kadar pay vardır. Ya da miras şundan şuna şu kadar verilir diye miras Allah'ın bir hükmüdür. Ve detayları açıklanmıştır. Ama sünnet buna bazı istisnalar getirdi. Allah Resulü dedi ki biz nebiler miras bırakmayız. Bizim bıraktığımız sadakadır. Ve insanlara dağıtılır. Allah Resulü vefat ettiğinde mirasçısı birçok kızı vardı. Yaşıyordu. Değil mi? Ama onlara Allah Resulü hiçbir mirası onlara kalmadı. Müslümanlara dağıtıldı. Mesela yine bu ayetin başka bir istinası vardır. Nedir Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Katil mirasçı olamaz. Yani kendi murisini, kendisine miras bırakan babası, atası, dedesi neyse onu öldüren kişi onun mirasçısı olamaz. Bu da ne oldu? Mutlak miras ayetini ne yaptı? Tahsis ettirdi. Bu da sünnetin Kur'an ile olan ilişkisinin ikinci hususu. Üçüncüsü, sünnet mutlak emir ile gelen Kur'an'daki ayetleri kayıt altına alır, sınırlandırır, sınırlarını netleştirir. Örnek olarak hırsızlık edenin elini kesiniz ayeti. Değil mi? Şimdi bu mutlak bir ifade ve bir emirdir. Hırsızlık yapanın eli kesilecek. Şimdi bir bardağı çalan da yapmış olduğu fiil hırsızlıktır. Bir telefonu çalan da yapmış olduğu bir hırsızlıktır. Kapalı bir ortamdaki bir eşeği çalan da çalmak da hırsızlıktır. Korunma altında olmayan açıktaki bir eşeği çalmak da hırsızlıktır. Ama Allah Resulü geldi, ne yaptı? Bu mutlak gelen emri sınırlandırdı. Dedi ki, çeyrek dinardan fazlası çalınırsa el kesilir. Yani bir sakızı, bir bardağı, bir şeyi çalan kişinin eli kesilmez. Çünkü çeyrek dinarın fiyatına, miktarına ulaşmaz. Ya da işte ancak muhafaza altında olan bir mal çalındığında kesilir. Ya da çalan kişinin o çaldığı şeye ihtiyacı olmaması halinde çaldığında kesilir. Ve bir sürü sınırlandırma getirdi. Netleştirdi. Yani aksi takdirde her hırsızlık bu ukubatı gerekli kılardı. İşte sünnet bu anlamda bunun vakasını sınırlandırarak netleştirdi. Yani başka bir örnek verecek olursak, örneğin bazı hususların, yani bazı işte eksikliği, özellikle ibadetlerin rükünlerden eksik rükün gerçekleştiren, mesela hac rükünlerinden bir rükünü eksik gerçekleştirdiğinde Allah subhanahu ve teala kefaret olarak onlara ne diyor? Ya oruç tutmanız, ya sadaka vermeniz, ya da kurban kesmeniz gerekecektir. Şimdi oruç tutacağız ama kaç gün tutacağız? Sadaka vereceğiz, ne kadar miktarda sadaka vereceğiz? Ya da işte kurban keseceğiz, neyi kurban keseceğiz? Sünnet ne yaptı işte? Bu emri, Allah'ın mutlak olarak gelen bu emrini kayıt altına aldırdı, sınırlandırdı. Orucu 3 günle sınırlandırdı. Sadaka vermeyi 1 sa, daha doğrusu 1 farak 3 sa olarak belirledi. Bir birim ölçüdür, ölçüsüdür. Ve o da kurban kesme meselesine bir hayvanı kesmeyi emretti. Ne olmuş oldu? Dolayısıyla sünnetin böyle Kur'an'dan mutlak olarak gelen bazı emirleri bu anlamda netleştirip sınırlandırdığı vakası söz konusudur. Ve son olarak da sünnetin Kur'an'la olan ilişkisi Kur'an'da aslı olup daha sonra Allah Resulü tarafından o aslara ilhak ettiği bazı hususlar vardır. Örneğin Allah Subhanahu ve Teala bir ayet-i kerimesinde iki kız kardeşi aynı nikah altında bulundurmayı haram kıldı. Yani bir insan malumunuz, yani dörde kadar evlenme durumu olduğu için birden fazla, yani iki kız kardeşle bir nikah altında bulunduramazsın. Aynı anda evli olamazsın. Şimdi sünnet burada kızı, halası ve teyzesiyle de nikahlamayı yasakladı. Yani o asla ilhak etti. Yani halayı da ve teyzeyi de kızın o anlamda mahremi ve onun gibi değerlendirdi. Çünkü aksi takdirde akrabalık ilişkilerini bitireceksiniz diye buyurdu. Buna ek olarak çok var. Mesela Allah subhanahu ve teala birçok hususu helal ve haram kıldı ya, işte domuz etinin leşi vesaire. Bakıyoruz ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da yenilmesi veya içilmesi gereken bir takım şeyleri haram kılıyor. Değil mi? Hayber gecesinde Allah Resulü Aleyhisselam evcil eşek etleri, katırın etini ne yaptı? Haram kıldı. Ya da işte parçalayıcı özelliği olan et, etubur, et yiyen vahşi kuşların da bu anlamda etlerini haram kıldı. Yani burada aslına ilhak da değerlendirilebilir. Ya da Allah Subhanahu ve Teala'nın dediğim gibi o Resul ki onlara temiz şeyleri helal, pis şeyleri haram kılar emri gereğince de bunu yapar. Ha bunu yaparken Resul dediğim gibi bir beşer olarak, yani vahiyden bağımsız olarak bunu gerçekleştirmiyor. Biz vahiy aldığını görüyoruz. Vahiy ile hareket ettiğini görüyoruz. Vahiye tabi olarak helal ve haram kıldığını görüyoruz. Dolayısıyla Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu anlamda helalleri ve haramları yine vahiye dayalı olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Ve bunun haricinde de Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine teşhide bulunduğunu, bazı helalleri ve haramları belirlediğini görüyoruz. Örneğin gümrük vergisini almayı yasakladı. Örneğin bir araziyi işletmeksizin 3 sene boyunca kendi elinde tutmayı yasakladı. Örneğin su, ateş ve meranın bütün insanların kullanımında olduğunu, onların ortak malları olduğunu ifade etti. Bütün bu hususlar sünnetle sabit olup bizim için teşrii kaynağı konumunda olduğunu görüyoruz. Bu anlamda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediğim gibi vahiy ile hareket ediyor olmasından dolayı bunların her birinin, her bir hükmünün bizim için Rabbimizin emri olduğunu telakki ediyor ve inandığımızdan dolayı buna uymayı gerekli görüyoruz. Yoksa normal bir müştehit olan kişinin yani yanılma payı olmakla birlikte belirlemiş olduğu hususlar değil. Mesela yine sahih rivayetlerin birçoğunda görüyoruz ki birçok sahabe karşılaşmış olduğu meselelere dair Allah Resulüne gelip soru sorduğunda Allah Resulü onlara cevap vermeksizin vahiy beklemektedir. İşte bir kadın gelip Allah Resulüne ya Resulallah benim işte kocam benden ki sen benim anam gibisin dedi. Senin sırtın benim anamın sırtı gibi dedi. Yani aslında bunun bir nevi boşama durumuna geliyor. Bunun hükmünü sordu. Allah Resulü bekledi. Kendisine vahiy gelene kadar cevap vermedi. Beşeri olarak böyle bir cevap verme hakkı olsaydı haşa söylerdi. O yani öyle ya da böyle bir hüküm belirtirdi ama yapmadı. Vahiy beklemek gerekir. Bu vahiy bazen ayet şeklinde olur. Bu vahiy bazen ona ilham şeklinde olur. Bazen de rüya şeklinde olur. Örneğin başka bir adam gelir. Der ki ben eşimi zina yaptığını gördüm. Ne yapayım diyor. Şimdi daha zina ile alakalı hüküm gelmemiş. Bir kişi görmüş. Kendisi görmüş. Oysa daha gelen sonra gelen hükümde ayet açık. Onun rejim edilebilmesi için, cezasının tahakkuk edilebilmesi için en az 4 şahit diyor. Daha 4 şahit getirilmediği takdirde bunu iddia eden müfteri olarak yani iftira atmış cezasına çarptırılır. Değil mi? Şimdi bakın bu adam bir kişiydi ama ona bu hüküm uygulanmadı. Yani daha hüküm gelmemişti ve Allah Resulü buna bir hüküm bildirmeden vahiy bekledi. Onun için Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hiçbir şekilde beşeri bir kişiliğiyle bir görüş bildirmedi. Helal ya da haram tayin etmedi. Vahiy ile hareket etti. Bu vahiy ile hareket etmesi ya bizatihi Kur'an'laydır ya da ona manen vahiy edilen sünnetledir. Hani bunu ifade ederken de hatırlarsın geçen bir önceki sohbetimizde Resul'den 3 farklı fiilin meydana geldiğini ayırdık. Burada bizi bağlayan kısmı Resul'ün teşrii kapsamındaki sözleri ve fiilleridir. Yani dinle alakalı olandır. Yani helal ve haramlarla alakalıdır. Serbest ya da yasaklamalarla alakalı hususlarıdır. Yoksa Resul de her beşer gibi o da yiyen, içen, kalkan, oturan, yürüyen, uyuyan bir insandı. Bunlar sünnet kapsamında değerlendirilen fiillerden değildir. Mesela yine hakeza Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın başka bir ayete gittiği gibi de ki ben gaybı bilmem. Ben bana ne olacağını da bilmem diyor. Normal şartlarda gaybı bilmem. Ama Allah-u Teala başka bir ayetinde yine onu ifade ediyor. Diyor ki Allah'tan başkası gaybı bilmez ancak razı olduğu ve dilediği peygambere gösterir diyor. Bakın Allah razı olduğu ve dilediği Resullerine ve Nebilerine gayba dair bir takım bilgiler verir, olabilecek olan hususları gösterir. Ve biz buna binen, yani Allah Resulü'ne bunu bildirebileceğini söylüyor. Ve biz yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da gaybe dair birçok hadisinin olduğuna görüyoruz. Değil mi? Mesela insanlık tarihini belirli aşamalara ayıran hadisi gibi, işte nübüvvet sonra nübüvvet minhacı üzerine bir raşid-i hilafet devriminin gerçekleşeceğini, akabinde ısırıcı meliklerin devri geleceğini ve ondan sonra da zorba diktatörlerin devri geleceğini ve en sonunda ise yine tekrar nübüvvet minhacı üzere tekrar Raşid-i Hilafet'in olacağını bildiren hadis gibi. Ve biz baktığımızda Resul'ün bahsetmiş olduğu 4 dönemde gerçekleşmiş durumdadır. Ve inşallah yine bu hadisteki ifade etmiş olduğu hususu da biz onun bir müjdesi olarak da telakki ediyoruz. Yani tekrar nübüvvet minhacı üzere yeniden bir hilafetin olabileceğine inanıyoruz. Ya da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte Roma'nın fethedileceğini, İstanbul'un fethedileceğine dair hadisleri, değil mi? İşte Kisra'nın bileziklerinin işte alınacağını, hatta vaat ettiği sahabe, ismi sonu aklıma gelmiyor, ona vaat ediyor ve hakikaten de gerçekleşiyor. Kayser'in veya Yemen kralının hazinelerinin Müslümanların olacağına dair hadisinin ve buna dair nice hususların da yine gaybe dair Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın bildirdiği ve gerçekleştirdiği hususlardır. Ve bu hususlar dediğim gibi Allah-u Teala'nın onun gaybe dair bir takım bilgileri kendisine verebileceğine dair ayetinden görebiliyoruz. Evet. Başka bir ayette Mescid-i Haram'a gireceğine dair Allah Resulü'nün rüyasını gerçekleştirdi. Yani bunu daha önce Resulü'ne bildirdiğini ama bu bildirme şeklinin herhangi bir ayetle değil de Resulü'nün rüya ile bunu gördüğünü ve bunun aslında Müslümanlara paylaştığını ifade eden ve o anlama gelen bir ayet ki Allah-u Teala o kendisine daha önce rüya ile bildirdiği hususunu Mekke'nin fethi ile gerçekleştirdiğini ifade etmiş oluyor. Evet. İkinci başlıkta özetler buydu. Ve şimdi son başlık. Yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın istihat yapıp yapmadığı meselesine. Şimdi bütün bu hususlar apaçık bir şekilde gösterir ki Resul kendi görüşüne göre hareket etmediğini, bir beşer olarak İşte ayetlerden yorum çıkartmak suretiyle bir hüküm çıkarmadığını ya da sorulan sorulara karşılık işte hemen aklından ya da ayetlerden işte ayetler arasında bir takım ilişkiler kurarak kıyaslar yaparak bir hüküm vermediğini görüyoruz. Dolayısıyla Resul bir müştehit değildir. Müştehit nedir? Müştehit naslardan yani Kur'an ve sünnetten veya işte belki sünnet mülkülerine göre sadece Kur'an'dan hükümler çıkarandır. Yani kapalı olan veya işte birden fazla anlama gelebilecek ayetleri bir anlama hasreden, İslam'a dair bilgisi fazla olan, kavrayışı fazla olan, ayetlerin inceliklerini anlayabilen, yani oradaki mecazı, oradaki işte mantuku, mefhumu görebilen kişinin onlardan çıkartmış olduğu hükümdür. Yani daha doğrusu böylesi bir kişi müştehittir. Müştehit bu anlamda varmış olduğu hükmün doğru olabileceği gibi yanlış da olma olasılığı vardır. Yani bir ayeti yorumlarken, bir ayetten bir hüküm çıkartırken doğru, isabetli bir hüküm çıkarabildiği gibi isabet ettirmeyebilir de. Ne olmuş oluyor? Yani hata payı da vardır. Şimdi Resul'ün böyle bir konumu olabilir mi? Resul'ün din adına emrettikleri ve kendisine itaat etmeyi farz kıldığı hususlarda hata olsa ne olur? Dinde hata girmiş olur. Bu aklen de mümkün değil. Çünkü aklen Resullerin ve Nebilerin masum olmaları gerekiyor. İsmet sıfatına sahip olmaları gerekiyor ki onların getirip insanlara anlattığı, pratik ettirdiği vahye hata karışmasın diye. Ve bu Allah nezdinde kesinlikle kabul edilebilir bir şey değildir. Dolayısıyla Resul hiçbir şekilde kendi beşeri ölçülerine göre Kur'an ayetlerini algılayıp yorumlayıp ona göre bir işte namaz kılma şeklini, bir zekat verme hususunu, hac etme şeklini kendisi belirlemedi. Allah'ın emrettiği şekilde belirledi. Ve bütün bunları yaşarken Allah kendisine vahiy indiriyordu. Ama 3-4 nokta var, 3-4 ayet var. Bu ayetlerde bakılarak veya dediğim gibi neticede derdi özüm yemek olmayan, bağcı dövmek olan bu insanların bu ayetlerden yola çıkarak Resul Aleyhisselatü Vesselam'ın içtihad ettiğini ve içtihadına yanıldığından dolayı Allah Subhanahu ve Teala'nın onu uyardığını ifade ederler. Bunlardan bazılarını ben burada hatırlatayım. Mesela Enfal suresinin 67. ayeti. Ayet-i mealen yeryüzünde savaşırken düşmanı yere sermeden esir almak hiçbir nebiye, hiçbir resule yaraşmaz, yakışmaz diyor. Bu ayet ne binaen indi? Bu ayet Bedir harbinin akabinde indi. Malumunuz Bedir'de Müslümanlar ile müşrikler arasında gerçekleşen ilk savaşta Müslümanlar galip geldi ve galip geldiyken sonra da Müslümanların bir kısmı kaldı, müşriklerin bir kısmı kaldı. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yanındakilerle istişare eder. Hani öldürmeye devam mı edelim yoksa esir mi alalım? İstişaresinin neticesinde Ebu Bekir radıyallahu anh'ın görüşünü kabul ederek esir almaya başlıyor. Ve sonra esir aldıktan sonra da Allah Subhanehu ve Teala bu ayetini indiriyor. Yani aslında hiçbir yani orada Allah Subhanehu ve Teala bu ayet kerimesiyle gerçekleşen bu ilk savaşta kafirlerin veya müşriklerin gözünü korkutmak adına Müslümanların daha sert davranmalarını istiyor. Yoksa yani Allah Subhanehu ve Teala bir emir olarak indirmiş olup da sonra Allah Resulü bu emre yanlış muhalefet etti diye bir anlamı yoktur. Çünkü hem öncesinde esir alma ile öldürme arasında Allah Subhanehu ve Teala Resulü muhayyer bırakmıştı. Ve hem bu savaştan sonra meydana gelen diğer savaşlarda da yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çok öldürme gerçekleştirmeden esir aldığı durumlar vuku bulmuştu. Burada iki husus arasında muhayyer olan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın efdal olanı seçmemesinden dolayı Allah Subhanahu ve Teala onu uyarmaktadır. Yani yoksa burada Allah Resulü Allah'a karşı ona muhalefet etti de yanlış bir karar aldı da yanlış bir görüş ve içtihat ortaya koydu da Allah onun içtihadını değiştirdiği bir anlam çıkmıyor. Aksi takdirde bu savaştan sonraki bütün savaşlarda esir almaksızın hepsini öldürmeleri gerekiyordu. Ama bunun vakası yok. Yani burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam iki yapmakta serbest olduğu iki şıktan birini tercih etti. Ama Allah Teala diğer şıkkının daha efdal olması gerektiğini buna burada Resulüne bildirmiş oldu. Başka bir ayet malumunuz yine Abese suresinin ilk ayetlerine geçen o amanın Allah Resulü'nün dürtmesi işte bana bak beni işte temizle ya da bana anlat demesi şeklinde Allah Resulü'nün de ona karşı yüzünü eksiltmesi ve bundan dolayı da Allah-u Teala'nın ona sen niye o amaya yüzünü eksilttin? Sen nereden bileceksin? Belki o daha çok arınıp temizlenecek. O senin kendilerine anlatmış olduğun zengin, kendini beğenmiş olan insanlar sana aldırış etmezken bu daha iyi olabilir diyor. Yani buradaki Rabbimizin Resulüne olan uyarısına binen insanlar kalkıp ya da işte bu görüşü iddia eden insanlar deyip ya burada işte Allah Resulü yine bir içtihad etti ve orada yanıldı. Allah da onu uyardı. Değil. Çünkü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yüklenmiş olduğu tebliğ etme farziyetini herkese karşı yapıyordu. Yani bunun zenginisi vardı, fakiri vardı, bunun işte ne bileyim yabancısı vardı, yerlisi vardı. Vallahi Resulü o anda Mekke'nin ya da Kureyş'in ileri gelen eşraf dediğimiz kişiler ile konuşuyor. Onlara İslam'ı anlatıyor. Ve o konuşma esnasında sadece ise Ümmü Mektum ama gelip Resul'e dörtüyor. Bana anlat. Bana anlat diyerek. Yani bir nevi Allah Resulü orada bir tebliğ gerçekleştirirken yani sadece ise rahatsız ediliyor. Ve bu durum karşısında Resul yüzünü ekşitiyor. Allah da diyor ki yani uyarı olarak bunun hani buna yüzünü ekşitme. Seni kendilerine anlattığın insanlar anlatmak için senden bir talepleri yok. Sen onları kazanmak istiyorsun. Sen onları İslam ile şereflendirmek istiyorsun ama onlar üstüne almıyorlar. Ama öbür tarafta biri ise anlamak istiyor. Biri ise orada senin ona anlatmanı ve sen ona anlattığın takdirde kabul edip faydalı olacak biri olacaktır belki. Yani burada yine Allah Resulü herhangi bir iştihada göre bir şey yapmadı. Ama Allah-u Teala orada yani eftel olan bunu anlatmanları ifade ediyor. Yoksa onlara değil. Peki onları anlatmakla Allah Resulü yanlış mı yaptı? Hayır, yanlış yapmadı. Yine bir farziyeti icra ediyordu. Yine onları anlatıyordu. Ona da anlatabildi ki buna da anlatabilirdi. Ama Allah Resulü o anki tercihini Allah-u Teala bir uyarı ile kendisine anlatmasını istediği amaya yönelik kullanmasını gerekli görmüş oldum. Evet. Başka bir ayette Tevbe suresinin 43. ayetinde yine Tebük Sefri ile alakalı akabine gelmiş bir ayet. Ayetin mealini okuyorum. Diyor ki Allah seni affetsin. Doğru söyleyenler ile yalan söyleyenler sana apaçık belli olmadan sen niçin onlara izin verdin? Şimdi vakasını anlatayım. Tebük seferi zorlu bir seferdir. Yaz ayında yapılan bir seferdir. Ve neticede meşakkatli bir yol var. Ve neticede cihada giriyorsun. Dolayısıyla birçok Müslüman gelip o cihada, o sefere katılmamak adına Allah Resulü'nden izin istiyor. Yani haklı gerekçeleri olan da vardı, olmayan da vardı. Allah Resulü onlara etme izin verdi. Ve Allah-u Teala Resulü'nün onlara izin verişini burada doğru görmüyor, uyarıyor. Şimdi Allah Resulü onlara izin vermekle bir yanlışı mı yaptı? Hayır. Çünkü ondan önce gelen ayette diyor ki bazı işleri için senden izin almaya geldiklerine onlara izin ver. Nur suresinin 62. ayetinde. Yani bu hak Resul'e vermiş olan bir haktır. Bu tercihi Resul'e vermiştir Allah-u Teala. Fakat bu seferde Allah-u Teala aslında Resul'e izin almaya gelen insanların geçerli mazereti olanlara vermesini, geçerli mazereti olmayanlara da aslında izin vermemesi gerektiğini, vermemesinin eftal olduğunu söylüyor. Çünkü sefer zorlu bir sefer. Yani burada da yine Allah Resulü içtihat edip içtihadına yanıldığı gibi bir anlam çıkmıyor. Çünkü Allah Resulü içtihat etmeden var olan bir hükme göre hareket ediyor. Var olan bir hükme göre hareket etmek yeniden kendi görüşüne göre içtihat etmek demek değildir. Yani bir husus daha var, dediğim gibi aynı şekilde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kendi muhayyer olduğu iki husus arasında bir hususu tercih ettiği vakası yaşanıyor. Evet, bu meselenin de özü budur. Yani daha detaylı ve teferruatlı malumata sahip olmak için ilgili kaynaklara bakabiliriz. Hani bu işin özünü ve bu işin genel hatlarıyla ifade etmeye çalıştığım husus budur. Şimdi bütün bu hususlarla birlikte son olarak ifade etmek istediğim, hatırlatmak istediğim husus şu. Evet, sünnet bizim için vahidir. Bizim için Kur'an gibi teşvik kaynağıdır. Bizim için İslam'ın asıl kaynağıdır. Yani İslam'ın asıl iki kaynağı var. Biri Kur'an, biri sünnet. Kur'an hem lafzen hem manen Rabbimizin kelamı iken, sünnet ise lafzen ve fiilen Resulullah'tan olmasına rağmen manen vahidir. Şimdi sünnetin bize ulaşma şekli konusunda bu sefer olabildiğince şüpheler uyandırılmaya çalışılıyor. Ve en fazla bu noktada sadece ise Müslümanların kafası karıştırılıyor ki kesinlikle bu noktada yapılacak olan araştırmalara bakıldığında insanların, müminlerin ya da Müslümanların kafalarının karışmasına sebep verecek bir husus yok. Biz yine kitabında, yani Rabbimizin kitabına bahsettiği ilkeleri görüyoruz. Ne diyor Allah Teala? Size fasık biri haber getirdiğinde onu araştırınız, değil mi? Yani fasık, neticede fasık olan nedir? Günahkar insandır. Günah işlemekten çekinmeyen, bundan dolayı Allah'tan korkmayan kişi demektir. Allah'tan korkmayan kişi yalan haber verebilir. Değil mi? Onun için fasık biri size haber getirdiğinde onu araştırmadan almayınız. Bunun tersi nedir? Bunun tersi fasık değilse, yani mefhum muhalefeti, eğer o kişi müttaki ise, eğer o kişi adil ise, onun haberi ile amel edilir. Ve bireylerin vermiş olduğu haberlere göre amel edilmesi gerektiği hususu sünnette ve birçok ayette birçok yerde görebiliyoruz. Mesela şahitler meselesi değil mi? Yani işte nikahta, borçlanmada, işte ukubat gerektiren hususlarda Allah subhanahu ve teala sürekli ne diyor? Sizden olan iki tane adil şahit ya da dört tane şahit ya da bir şahit ya da sizden olmazsa dair seferdeyseniz borçları alıp yazarken bir şahit tutun diyor. Yeter ki adil olsun. Yani hakaniyet ölçülerine riayet ediyorsa o zaman onun vereceği habere riayet edilir, itibar edilir, ona göre amel edilir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam elçilere krallara elçi gönderirken birer elçi gönderdi. Bir kişinin vermiş olduğu habere göre onlardan amel istedi. O zaman yani burada muhaddislerin belirlemiş olduğu, yani yine Kur'an'ın ölçülerine göre belirlemiş olduğu usullerine göre hadis topladılar. Yani her hadis rivayet ediyorum dediği kişilerin hadislerini kabul etmediler. Onlardan belli ölçüler aradılar. Onların adil olmalarını ölçüsünü, fasık olmayacak, unutkan olmayacak, ezberlediğini unutma gibi bir zaafı olmayacak ve bu insan diğer insanlar tarafından bilinen bir şahsiyet olacak, meçhul olmayacak. Yani rivayet etmiş olduğu husus kendisinden daha kuvvetli olan bir rivayete ters düşüp düşmüyorsa o öyle ölçüdür. Ya da rivayet ettiği husus apaçık bir şekilde Kur'an ayetleri çelişiyor mu, çelişmiyor mu? Bu ayrı bir şekilde. Yani rivayet ile hadisleri toplarlarken o dönemin müttaki alimleri olabildiğince titiz bir çalışma gerçekleştirmişlerdir. Eğer onların bu çalışmalarından dolayı hala zan dinliyorsa o aynı zanı Kur'an içine getirebilirsin. O aynı mantıkla. Çünkü Kur'an'ı da toplayan, bir araya getiren, musaf haline getiren, onu çoğaltan da yine sahabelerdir. Dolayısıyla evet, bizler için sünnet teşvik kaynağı olup ama hani her denilen şey sünnet olup olmadığında burada bu usuller çerçevesinde değerlendirmek lazım. Yani bizim için esas kaynak olan sahih anlamda sünnettir. Yani rivayet zinciri, rivayet eden kişilerin konumu ve durumu da bu oranda bizim için önemlidir. Ve son olarak şu ayeti ise hatırlatmak istiyorum. Mealen Nisa suresinin 151. ayette Allah'ı ve Resullerini inkar edip de Allah ile Resullerinin arasını ayırmak isteyen bir kısmına inanırız, bir kısmını da inkar ederiz diyenler ve bunların arasında bir yol tutmak isteyenler işte onlar gerçekten kafir olanlardır. Yani Allah ve Resulünü ayırmaya çalışan, İşte Allah'ın işte bu anlamda kitabı Allah'a atfederek bunu kabul edip ama Resul'ün getirdiğini, Resul'ün uygulamalarını kabul etmemek Allah ve Resul'ün arasını ayırmaktır. Bir kısmını kabul ederiz, bir kısmını reddederiz demek Kur'an'ı kabul eder, Resul'ü inkar ederiz demektir. Ve sünneti topyekun olarak inkar eden kişi bu açık ayetlerle ve bütün o anlamda alimlerin görüşüyle de apaçık bir şekilde küfre girmiş demektir. Allah bizi ve ümmetimizi bunlardan korusun. Yani sünnet olmaksızın dediğim gibi İslam'ın bir yaşam tarzı oluşundan bahsetmek mümkün değildir. İslam düşmanlarının da yapmak istedikleri 13 asır boyunca onlara hakim olmuş, onlara karşı her daim güçlü bir duruş sergileyen ve medeniyette, ilimde, fende, her alanda zirveliği yaşayan o güzide İslam toplumu ve İslam devletinin yeniden inşa olunmaması içindir bütün yapılanlar. Müslümanların tekrar eski izzetli ve şerefli günlerine dönmemeleri içindir bütün yapılan bu ıslah çalışmaları. Hayır, bizim için Allah ve Resulünün arasında ayırmak doğru değil. Ayıranları da kabul etmemiz de doğru değil. Allah hepinizden razı olsun. Ve ahiru da'vana enel hamdülillahi rabbil alemin.